Ayrım 20.
Henüz çok erken olmasına karşın kahvehanenin Yunan sahibi uykulu da olsa ayaktaydı. Tavuklarla, kuru tavuk pislikleriyle dolu arka avluya, kurumuş incir ağacının altına iki sandalye attı. Kıvrımlı demir iskeleleri, fabrikalar dört yanda kule gibi yükseliyordu. Deniz salt sıcak demir, sıcak zif kokusu olarak vardı. Islak, yansımalı bir koku. İnmek istediği sokağın köşesinde Melisa'yı bırakırken ona, soğuk, baştan savma bir biçimde veda etti. Belki de kendi bürosunda çalışanlarca görülmekten korkmuştu. Bu sonuncusu benim kendi varsayımım. Çünkü edebiyat kokan, soğuk ve baştan savma sözcükleri pek uymadı. Kentin insanlık dışı gürültüsü yeniden araya girmiş, onları eski duygu ve uğraşlarına döndürmüştü. Her zamanki doğallığı içinde esneyen, uykulu Melisa'nın ondan ayrıldıktan sonra ilk yaptığı iş, küçük Yunan kilisesine girip bir mum yakmak oldu. Ortodoks geleneği uyarınca, soldan sağa haç çıkardıktan sonra ikonu öpmek üzere eğilirken, gözlerinin önüne düşen saç demetini bir eliyle geriye itti. O metalsi öpücükte, unutulmuş bir çocukluk alışkanlığının avuncunu bulmuştu. Sonra büyük bir bitkinlik içinde arkasına döndüğünde, Nesim'le burun buruna geldi. Yüzü ölü yüzü gibi bembeyazdı. Merak ateşiyle yanan tatlı bakışlarıyla kendisini süzüyordu. Melisa ansızın her şeyi anladı. Bir çeşit ıstırapla birbirlerine sarıldılar. Öpüşmüyor, salt gövdelerini sıkı sıkıya kucaklıyorlardı. Nesim birden yorgunluktan titremeye başladı. Dişleri birbirine çarpıyordu. Melisa onu mihraptaki bir koltuğa sürükledi. Bir süre orada dalgın dalgın oturan Nesim konuşmaya çalışıyor, boğulmaktan kurtulmuş biri gibi elini alnında dolaştırıyordu. Söyleyecek bir şey olduğundan değil, salt nöbet geçirmekten korktuğu için konuşmak istiyordu. Ağzından karga gibi bir ses çıktı. Çok geç oldu, saat neredeyse 6:30. Diken diken sakallı yüzünde Melisa'nın elini bastırdıktan sonra kalktı. Ve çok yaşlı bir adam gibi el yordamıyla yolunu araya araya koca kapıların arasından gün ışığına döndü. Melisa arkasından baka kaldı. Tan vaktinin ışığı Nesim'e hiç bu kadar güzel görünmemişti. Kent değerli bir taş kadar parlaktı. Gerçekten bankerlerin yaşadığı büyük taş yapılarda çınlayan telefonların seslerini kocaman, üretken mekanik kuşların seslerine benzetiyordu. Onlarda firavunlara özgü bir gençliğin parıltıları vardı. Parktaki ağaçlar pek alışılmamış bir sabah yağmuruyla yıkanmışlardı. Küçük pırlanta damlacıklarıyla kaplıydılar. Keyifli keyifli tuvalet yapan dev kedileri andırıyorlardı. Asansörle 5. kata çıkarken kendisine çeki düzen vermeye çalışan, çenesindeki kısa sakalları yoklayıp kravatını yeniden bağlayan Nesim, yaşadığı kısacık sahnelerin kendisinde uyandırdığı yepyeni duygu ve inançlardan neye uyadığını şaşırmış bir halde, aynadaki görüntüsünü sorguluyordu. Gene de her şeyin gerisinde Melisa'nın kendisine yönelttiği o 5 sözcüğün anlamı iltihaplı bir diş ya da parmak gibi zonkluyordu. Büyük bir şaşkınlıkla Rusi'nin artık kendisi için bir ölüden farksız olduğunu anladı. Zihinsel bir imgeden bir kabartmaya, insanın sonsuza dek göğsünde taşıyabileceği bir madalyona dönüşmüştü. Eski yaşamını bırakıp yeni bir yaşama başlamak insana her zaman acı gelir. Her kadın sui generis, yani kendine özgü yeni bir yaşamdır. Kendi kendine yeterli, kısa ve özlü olmak üzere. Bir kişi olarak Justin artık yoktu. Artık ona sahip olmak değil, kendisini ondan kurtarmak istiyordu. Bir kadın olmaktan çok bir durumdu artık o. Zili çalıp, Selim'i çağırarak sıkıcı iş mektuplarından birkaçını not ettirdi. Öylesine tuhaf bir sakinliği vardı ki, küçük Sitana yazısıyla ciddi ciddi not alan oğlanın birden eli titredi. Belki de şu anda önünde sıra sıra dizilmiş parıltılı telefonlarla birlikte büyük, cilalı masasında oturan Nesim onu hiç bu kadar korkutmamıştı. Bu olaydan sonra Nesim Melisa'yı bir süre görmedi ama ona göndermeden yırtıp tuvalete attığı uzun mektuplar yazdı. Nedense Justin'i anlatmak, onu haklı göstermek gereğini duyuyordu. Bu yüzden bütün mektupları kendilerinin geçmişiyle ilgili uzun, sıkıcı yorumlarla başlıyordu. Bu girişler olmadan Melisa'nın kendisini nasıl etkilediğinden, nasıl kazandığından söz edilemeyeceğini düşünüyordu. Karısını Melisa'ya karşı savunmuyordu. Çünkü Melisa, o tek cümle dışında karısını eleştiren hiçbir şey söylememişti. Onu asıl kendi kuşkularına, Melisa'yla yaşadığı anlardan sonra beliren yeni kuşkulara karşı savunuyordu. Ben nasıl Justin deneyiminden sonra Melissa'yı daha iyi anlamış, onu yeniden değerlendirmişsem, o da Melissa'nın gri gözlerinde kendisinden kuşku duyulamayacak yepyeni bir Justin görmüştü. Anlayacağınız, şimdi öyle büyük bir korkuya kapılmıştı ki ondan nefret edebilirdi. Nefretin amacına ulaşamamış aşktan başka bir şey olmadığını anlıyordu. Baltazar'a verdiği son kitabının ilk yaprağına şu aşağıdaki alaylı sözleri karalayan Persevardhan'ın sarsılmazlığını anımsayınca kıskançlık duydu. Yaşam üzerine Persevardhan. N. nokta B. Yani nota bene. İyi dikkat edin. Yemek, yemek içindir. Sanat, sanat yapmak için. Kadınlarsa nokta nokta nokta için. Son. Rip. Yani recusca in pace. Huzur içinde yatsın. Ve çok başka koşullarda bir kez daha karşılaştıklarında. Ama devam edecek cesaretim yok. Ben kendi yüreğim ve kafamda Melisa'yı yeterince tanıyordum. Nesim'in onda bulduklarını anımsamaya dayanamam. Karalamalarla, düzeltmelerle dolu sayfalar. Günlüğümden çıkarıp yırttığım yapraklar. Cinsel kıskançlık. Yaratıkların en tuhafı. Her yere yuvalanabilir, belleğe bile. Nesim'in çekingen öpüşlerini. Nesim'de benimkine en çok benzeyen ağzı bulmuş olan Melisa'nın öpüşlerini görmemek için başımı başka yana çeviriyorum. Paketten kabartmalı karton bir kart seçip nice yüz kızartıcı üstelemelerden sonra götürü iş yapan yerel bir matbaacıyı, karta adımı ve adresimi basmaya razı ettikten sonra kalemimi elime alıp şöyle yazdım. Bay Bay'nın Mareotis Gölü'nde yapılacak ördek avı partisine davetini kabul ettiğini bildirmekten kıvanç duyar. İnsan davranışlarına ilişkin bir takım önemli doğruların şimdi öğrenilebileceğini sanıyordum. Sonunda dupduru bir kış gün batımına güz gelip oturdu. Korniş boyu sıralanmış beyaz taş direkleri döven dalgalı bir deniz. Mareotis'in sığ kıyılarında toplanan göçmen kuşlar. Yavaş yavaş altın renginden griye, kış rengine dönüşen sular. Akşama doğru avcılar Nesim'in evinde toplanıyorlar. Korkunç bir araba kalabalığı, özel arabalar, ev arabaları, av arabaları, hazırlanan av çantaları, sandviçlerle, içkilerle desteklenmeye gönderilen hasır sepetler, tek tek ortaya dökülen av kılıfları, tüfekler, fişekler karşılaştırılıyor. Avcılık yaşamının ayrılmaz parçası olan konuşmalar, ipsiz sapsız, birbirini tutmaz, çok bilmişçe. Aysız, sarımsı bir alacakaranlık iniyor. Gün ışığının açısı yavaş yavaş yukarıya, camsı leylak rengi akşam göğüne çevriliyor. Su saati kadar saydam, sert bir hava. Rüstin'le ben şimdiden ayrılmışız gibi kendi düşüncelerimizin örümcek ağında dolaşıyoruz. O malum kadife kılıklarından biri var üzerinde. Aşağı doğru genişleyen derin cepli bir palto. Kaşlarının üstüne kadar inen yumuşak kadife bir şapka. Okul çocuğu şapkası gibi bir şey. Dizlerinin üstüne kadar çıkan çizmeler. Artık birbirimizin gözlerine bakmadan, boşluğa konuşur gibi konuşuyoruz. Başım ağrıdan çatlıyor. Bana zorla kendi yedek tüfeğini verdi. Çok güzel, güçlü bir silah. 12'lik bir purdi. Doğrusu benim gibi hem eli hem de gözü acemi birine göre biçilmiş kaftan. Kümeleri oluşturmak üzere kurallar çekilirken gülüşmeler, alkışlar başlıyor. Gölün çevresine kurulmuş siperlere dağılacağız. Kurada batıdaki siperlere düşenlerin yolu çok uzun. Ta Max'ten, çölün kıyısından dolaşacaklar. Konukların adlarının yazıldığı küçük kağıt parçalarıyla dolu bir şapkanın içinden sırayla her kümenin başkanı ad çekiyor. Nesim ilk adı çekti. Kapodistria. Kapodistria'nın üstünde kadife manşetli çok şık deri bir ceket, haki rengi gabardin bir pantolon, ayağında damalı çoraplar, başında kumlu kumaştan horoz tüylü eski bir şapka var. Fişekliklerini de kuşanmış. Onun arkasından gözlerinin altı kül rengi torbacıklı, binici pantolonlu Yunan generali Rally'nin adını çekiyor. Daha sonra Fransız mahsulat güzarı kuzu postu paltolu Pallis'in, daha sonra da benim. Justin ile Pombal, Lord Errol'un grubundalar. Artık ayrılıyoruz. Bunun lamıcımı yok. Nesim'in gözlerindeki donuk parıltıyı izlerken gerçekten ilk kez korkuyorum. Ayrı ayrı arabalara yerleşiyoruz. Selim kalın domuz derisi bir tüfek kılıfının kayışlarını bağlıyor titreyen elleriyle. Bütün her şey tamamlandıktan sonra büyük bir gürültüyle arabaların motorları çalışmaya başlıyor. Bu işareti bekleyen hizmetçiler ellerinde şampanya kadehleriyle büyük evden koşarak gelip bize son bir veda içkisi sunuyorlar. Bu oyalanmadan yararlanan Rustin dumansız fişek vermek bahanesiyle benim yanıma geliyor. Neredeyse hafifleme diyebileceğim bir ifadeyle parlayan, kara, anlamlı gözlerini yarım saniye kadar gözlerime dikip baktıktan sonra sevgiyle kolumu sıkıyor. Ben de gülümsemeye çalışıyorum. Arabayı Nesim kullanıyor. Batmak üzere olan güneşin son ışıklarıyla birlikte kentin içinden geçip Abuekir yönündeki alçak kum tepecikli yöreye doğru aynı kararda ilerliyoruz. Herkes çok neşeli. Rally hiç susmadan konuşuyor. Kapadistriya deli babasının masalsı öyküleriyle bizi güldürüyor. Delirir delirmez ilk işi iki oğlunu mahkemeye vermek oldu. Bizleri kendi isteğimizle bile bile piç olmakla suçladı. Ara sıra parmağını kaldırıp sol gözünün üstüne kara bir şeritle bağlanmış pamuklu bez parçasına dokunuyor. Nasıl oldu da Justin'in bütün mutsuzluklarının nedeni olan gözü kara çatkılı adamın Kapadistriya olduğunu bugüne kadar anlayamadım. Paris koca kulaklı eski bir avcı başlığı çıkardı. Onunla düşünceli bir Fransız tavşanına benziyor. Ara sıra dikiz aynasından Nesim'le göz göze geliyoruz. Bana gülümsüyor. Gölün kıyısına vardığımızda hava iyice kararmış durumda. Bizi bekleyen deniz uçağı büyük bir gürültüyle çalışıyor. İçi tuzak hayvanlarıyla tepeleme doldu. Nesim bizimle birlikte sala binmeden önce birkaç av tüfeğinin ve üç ayaklı sehpanın parçalarını takıp ekleştiriyor. Sonra sazlıklarla çevrili gölün büyük çölü içinde ilerlemeye, geceyi geçireceğimiz ıssız kulübeye doğru yol almaya başlıyoruz. Gölün konukların rahatını kaçıran gürültülü teknemizle karanlık geçitleri kıyı kıyı izlerken kule gibi yükselen sazlıklar birden ufkumuzu kesiyor. Kuşları gizlenmeye çağıran bir sürü kamış adacığı var. Bir ya da iki kez önümüzde uzun bir su yolunun açıldığı oluyor. Suyun yüzüne çıkan kuşların telaşlı çırpınışlarını görüyoruz. Durgun suyun yüzeyinde onların tüylerini sürükleyen yaban ördeği. Sağımızda solumuzda gezinen kara bataklar. Otla tıkanmış, uzun, iştah kurbanı gagalarıyla çok ilginç görünüyorlar. Gölün kalabalık kuş sürüleri artık geceyi geçirecekleri yerlerine yerleşiyorlar. Deniz uçağının motorları durur durmaz ördeklerin iniltili sesleri duyulmaya başladı. İnce ince esen acar bir rüzgar. Küçük tahta kulübenin çevresindeki suyu buruşturuyor. Yükleyiciler kulübenin önündeki sahanlığa oturmuşlar bizi bekliyorlar. Birden karanlık çöktü. Kayıkçıların sert, kıvılcımlı, şen sesleri geliyor. Yükleyici tayfası çok çılgın. Bellerine doladıkları galebahları soğuk işlemez gövdeleriyle bağıra çağıra bir adacıktan ötekine seyirtiyorlar. Öyle kara, öyle iri görünüyorlar ki sanki karanlıktan uyulup çıkarılmışlar. Bizi tek tek sahanlığa çektikten sonra sandallarına binip kucaklarındaki tuzak hayvanlarını yerleştirmeye gidiyorlar. O sırada biz parafin lambalarıyla aydınlatılmış iç odaya geçiyoruz. Silahlarımızı, fişeklerimizi atıp çizmelerimizi ayağımızdan çıkarırken mutfaktan umut verici güzel yemek kokuları geliyor. Avcıların bazıları tavlanın başına geçti. Bazıları da oturdular avcılık öykülerinden konuşuyorlar. Erkekler için dünyanın en tatlı konusu. Rally, eski yamalı çizmelerine domuz yağı sürüyor. Doğrusu yahni çok güzel olmuş. Kırmızı şarap da herkesin keyfini getirdi. Saat 9'da çoğumuz yatağa girmeye hazırız. Nesim dışarıda. Karanlıkta yükleyicilere son açıklamalarını yaptıktan sonra eski küflü çalar saati 3'e kuruyor. Hiç uyumaya niyetli görünmeyen yalnız Kapadistriya. Sanki düşüncelere dalmış gibi şarabını yudumlayıp purosunu tüttürerek oturuyor. Onunla dereden tepeden konuşup dururken birden Percy Varden'ın kitapçılarda yeni satılmaya başlanan 3. kitabını eleştirmeye başlıyor. Benim şaştığım bir sürü ruhsal sorunu sanki beylik sorunlarmış gibi ortaya döküp bunları örnek roman kişileriyle açıklaması. Şu şehvet düşkünü parı düşünüyorum. Bana çok benziyor. Şehvet peşinde koşmasının özürü olarak söylediği şeyler tuhaf ama güzel. Kitabın bir yerinde herkesin bizleri aşağılık birer karı kız düşkünü olarak gördüğünü ama onun altında yatan güzellik açlığını gözden kaçırdıklarını söylüyor. Bazen bir yüz insanı öylesine çarpar ki onun her bir çizgisini yiyip yutmak istersin. Hatta o yüzün altındaki gövdeyle sevişmek bile açlığını dindirmez, seni rahatlatmaz. Bizim gibi insanlar ne olacak? İçini çektikten sonra bu kez İskenderiye'nin eski günlerinden söz etmeye başlıyor. Yepyeni bir boyun eğiş ve yumuşaklıkla geride kalmış günleri anlatıyor. O günlerle birlikte gözlerinin önünden bir sinema şeridi gibi geçip giden kendi delikanlılığını, gençliğini. Babamı doğru dürüst tanıyamadım. Hep iğneli konuşurdu. Ama bu alaylı sözlerin altında yaralı bir ruhu gizlemeye çalışıyor olabilirdi. Bir insan başkalarını etkileyecek, onların belleklerinde yer edecek kadar sivri şeyler söylüyorsa sıradan biri olamaz. Örneğin bir keresinde evlilikten söz ederken şöyle demişti. Evlilikle umutsuzluğu yasallaştırıyorlar. Bir keresinde de şunu söyledi. Her öpüş nefrete karşı kazanılmış bir zaferdir. Bana yaşam görüşü çok tutarlı geliyor ama neylersin ki araya delilik girdi. Birkaç olayın, birkaç sözün anısını sürdürmekten başka bir şey yapamıyorum. Keşke ben de arkamda bu kadarcık bırakabilsem. Dar, tahta yatakta uyumadan önce bir süre onun söylediklerini düşünüyorum. Dışarıda, sahanlıkta yükleyicilerle konuşan Nesim'in fısıltılı, telaşlı sesinden başka hiç ses yok. Her yer zindan gibi karanlık. Neler söylediğini anlayamıyorum. Kapodestriya ağır gövdesiyle pencerenin altındaki tahta yatağa tırmanmadan önce prosunu bitirmek için bir süre daha karanlıkta oturuyor. Riley'nin horultusuna bakılırsa ötekiler çoktan uyumuş. Korkumun yerini bir kez daha boyun eğiş alıyor. Tam uykunun sınırında bir an sonra salt uyuyanların uzak sesleri, büyük gölün sularının gelgitleriyle dolu zindanda yitip gidecek olan Justin'i düşünüyorum. Omzumu sarsan Nesim'in yumuşak elinin dokunuşuyla uyandığımda ortalık zifiri karanlık. Çalar saat bizi atlatmış ama bütün oda gerinen, esneyen, yataklarından çıkan insanlarla dolu. Yükleyiciler dışarıdaki sahanlıkta çoban köpeği gibi kıvrılıp uyumuşlar. Parafin lambalarını yakıyorlar. Böylece onların tayfa andıran ışıkları kahve ve sandviçten oluşan derme çatma kahvaltımızı aydınlatıyor. Kulübeden aşağı inip buz gibi göl suyunda yüzümü yıkıyorum. Her yer zindan gibi karanlık. Herkes sanki karanlığın ağırlığından iki büklüm olmuş gibi alçak sesle konuşuyor. Ani esintilerle kulübe sarsılıyor. Çünkü gölün içindeki incecik direkler üstüne oturtulmuş. Her birimize birer sandal, bir de silah taşıyıcı veriliyor. Nesim, sen Farage'i al, en tecrübelisi, en güveniliri odur, dedi. Teşekkür ettim. Kirli beyaz bir sarığın altında gülümseyen ruhsuz bir yüz, kara ve yaban. Eşyalarımı alıp sessizce karanlıktaki sandala doğru yürüyor. Veda anlamında bir şeyler mırıldanıp sandala biniyorum. Kıvrak bir hareketle sırığı sallayan Farage sandalı hemen geçide sokuyor. Birden kara bir elmasın tam ortasını yara yara gitmeye başlıyoruz. Su yıldızlarla dolu. El Cabbar aşağıda. Oğlak parlak kıvılcımlar saçıyor. Bu elmas iğneli, yıldızlı döşemenin üstünde uzun süre ilerliyoruz. Çamura batıp çıkan sırığın peltek sesinden başka hiç ses yok. Sonra birden daha geniş bir geçide girdiğimizde sandalın provasına çarpan dalgacıkların tıpırtısını duymaya başlıyoruz. Hafif hafif esen rüzgarsa bize görünmeyen deniz kıyısından tuz tadı taşıyor. Bu yitik dünyanın karanlığında ilerlerken havada tanın ilk belirtileri başlıyor. Daha ötedeki ıssız sulara açılan geçitler, şimdi adacıkların, püskül püskül otların, kamışların, sazların soluk karaltılarıyla parça parça oldu. Dört bir yanımızdan yükselen gür, çoğul ördek gurultularına kıyı boyundaki martıların tiz, acı çığlıkları karışıyor. Bir şeyler homurdanan Farage, sandalı bir adacığa yöneltti. Ellerimi karanlığa uzatıp, en yakın varilin buz gibi kıyısına tutunarak güç bela üstüne tırmanıyorum. Av bekleyeceğimiz yerler birbirine bağlanmış ve görünmesin diye uzun kamışlarla çevrilmiş, tahta trizli birkaç varilden oluşuyor. Ben sandaldan takım taklavatımı alır, Farage'ı o dertten kurtarırken o da sandalı dengede tutmaya çalışıyor. Artık bir yerlerden yükselmeye başlayan güneşin bu kara, bu anlatımsız karanlıktan doğuşunu beklemekten başka yapılacak bir şey yok. Bıçak gibi keskin bir soğuk var. Benim o koca kalın palton bile para etmiyor. Paraja tüfeğimi kendim dolduracağımı söyledim çünkü yanımda durup yedek tüfeğimle yedek namluyu bana vermesini istemiyorum. Bunu söylerken utanç duyduğumu itiraf etmeliyim ama rahatladım. İfadesiz bir bakışla başını salladıktan sonra sandalı biraz ötedeki sazlığa sürerek korkuluk gibi içine gizleniyor. Şimdi yüzlerimiz gölün uzak kıyılarına dönük bekliyoruz. Sanki yüzyıllarca. Birden büyük boğazın ucunda beliren ve giderek kalınlaşıp güneş ışığına dönüşen düğün çiçeği sarısı bir çizgi karanlık bulut kümelerinin arasından yavaş yavaş doğuya inerken gözüme soluk, aralıklı bir titreşme çarpıyor. Yarı açılmış bir kapı gibi ağır ağır üstümüze açılan tanın aydınlığı karanlığı geriye iteliyor. Bir dakika sonra yumuşak sarı çiçeklerden oluşan bir merdiven gökten aşağı kayarak ufkumuza iniyor. Böylece hem göz hem de zihin eksik olan mekansal yön duygusuna kavuşuyorlar. Faraj durmadan esneyip kaşınmakta. Şu anın renkleri gül, pembe, kızıl ve sıcak yanık sarı. Bulutlar yeşile, sarıya dönüşüyorlar. Göl uykusundan uyanmaya başladı. Doğu ufkumdan bir yaban ördeği karaltısının geçtiğini görüyorum. Vakit tamam diye mırıldanıyor Faraj. Oysa benim saatimin yelkovanı daha 5 dakikamızın olduğunu söylüyor. Sanki kemiklerim karanlığı emmiş gibi. Uykulu zihnimi toparlamaya çalışırken kendimi kararsız ve ölgün buluyorum. Saat 4:30'dan önce ateş edilmeyecek. Öyle kararlaştırıldı. Ağır ağır tüfeğimi doldurup fişekliğimi tahta trizlerin üstüne kolayca yetişebileceğim bir yere koyuyorum. Feraj deminkinden daha telaşlı bir sesle vakit tamam diyor. Az ötemden plof diye bir ses duyuyorum. Bir yerlere gizlenmiş kuşlar pır diye kaçıyorlar. Ta uzakta gölün ortasında düşünceli düşünceli oturan 3-5 angıt kuşu var. Tam ağzımı açacağım sırada güneyden ilk tüfek sesi geliyor. Uzaktan kriket toplarının tıkırtısını andırıyor. Şimdi tek başına yaşayan kuşlar geçmeye başladı. 1, 2, 3. Işık yavaş yavaş artarken kırmızıdan yeşile dönüşüyor. Bulutlar yer değiştirdikçe gökyüzünde koca koca oyuklar açılıyor. Bir meyve soyar gibi sabahın kabuklarını soyuyorlar. 200 metre kadar ötede ok ucu gibi suyun yüzeyine çıkan 4 ördek başı arka arkaya sıralandı. Tam benim görüş alanımdan geçiyorlar. İğreti takılan uzun mesafe namlusuyla ateş ediyorum. Her zamanki gibi bizim sandığımızdan daha hızlı ve yüksekten geçmişler. Her dakikanın yüreğimde atışını duyuyorum. Yakın yakın yerlerden tüfekler patlamaya başlıyor. Göl birden canlandı. Ördekler akın akın geliyor. Üçlü, beşli, dokuzlu kümeler halinde. Çok alçaktan ve hızlı uçuyorlar. Gökte tüylü ok gibi giderlerken boyunları geriliyor. Kanatları mırıltılar çıkarıyor. Şimdi de daha yüksekten gökyüzünün tam ortasından yumuşak, ağır bir uçuşla geçen, uçak biçiminde sıralanmış, arkalarından ışık vuran yaban ördeği takımları. Tüfekler havayı parça parça ediyor. Açık denize doğru helezonlar çizerek ağır ağır verevlemesine inerlerken onları yağmaladılar. Erişilemeyecek bir yükseklikten tespih tanesi gibi arka arkaya geçen yaban kazlarının ağlamaklı sesleri Mariotis'in şu anda güneşli olan sularında yankılanıyor. Artık düşünecek zaman yok. Çünkü başımın üstünden bağırtlaklar, bataklık ördekleri ok gibi geçmeye başladı. Ağır ağır, düzenli bir biçimde ateş ediyorum. Öylesine çok hedef var ki, yarım saniyede bir tüfeğimin önüne gelen kuşlardan hangisini seçeceğimi şaşırıyorum. Birkaç kez takım halinde geçen kuşlara hızlı bir hareketle ateş ettiğim oluyor. İsabet alan bir kuş olduysa yalpalayıp fır fır dönmeye başlıyor. Kısa bir duraklamadan sonra sanki bir hanımefendinin elinden düşen mendil gibi zarif bir biçimde aşağıya iniyor.